Gelecek günler bugünden çok güzel olacak ey Resulüm. Ve lesevfe yu'tika rabbuke feterda. Rabbin sana verecek, sen razı olana kadar verecek. Yeniden yeryüzünde hilafet tesis edilir. Yeniden Müslümanlar ayağa kalkarlar, yeniden uyanış gerçekleşir, yeniden İslam medeniyeti kurulur. Müslümanlar bir şey kaybetmezler ama siz çok şey kaybedeceksiniz. Bu Kur'an'ın dediği gibi ahiret varsa eğer, Müslüman bir şey kaybetmiyor ama sen cehennemlik olacaksın.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Fussilet suresinin sonuna geldik. Allah Azze ve Celle surenin son sayfasında İnsanoğluna insanı tanıtmaktadır. İnsan en küçük bir musibetle karşılaşsa ümitsizleşen bir varlık. Sürekli ister, hiç doymaz. Allah ne kadar verse hep istemeye devam eder. Hayır isteme konusunda, mal mülk isteme konusunda, nimet isteme konusunda, rahat isteme konusunda hiç talepleri bitmez. Allah Azze ve Celle eğer bir gün vermeyecek olsa ümitsizleşiverir. Bir taraftan gözü aç bir varlık, doyumsuz bir varlık. Diğer taraftan da çok çabuk ümitsizleşiveren bir varlık. Bir fert için de bu böyle, ümmet için de bu böyle. Bir ümmet de Allah Azze ve Celle'den ister. Sonra Allah Azze ve Celle kendilerine verir, verir, verir. Fakat onlar istemeye devam ederler. Layık olmasalar da, görevlerini yapmasalar da istemeye devam ederler. Ve hatalarından dolayı, günahlarından dolayı, tembelliklerinden dolayı, görevlerini yapmadıklarından dolayı Allah tarafından cezalandırılıp bir musibete uğrayacak olurlarsa hemen ümitsizleşiverirler ve bir daha bu ümmetin ayağa kalkmayacağını düşünürler. İşte ayet hem bir fert için, hem bir aile için, hem toplum için, hem de koskoca bir ümmet için düşünülebilir. Ve zaten bundan sonraki ayetlerde de Allah Azze ve Celle bütün müminlere teselli verecek ve ümitsizleşmemelerini sağlayacak. Ümitsiz olmamalarını onlardan isteyecek. Onlara müjde verecek. Dolayısıyla bu ayetleri ümmet hakkında anlamak doğrudur. Ayet siyak ve sibak içerisinde anlaşılır. Hem konunun gelişi, mevzunun gidişi, devam edişi, hem başka ayetlerin yardımıyla, başka hadislerin yardımıyla anlamak icap eder. Dolayısıyla burada Allah Azze ve Celle insanoğlunun çabucak ümitsizleşen bir varlık olduğunu ifade ettikten sonra bir iki ayet sonrasında bir başka meseleye temas eder. Onlara göstereceğiz buyurur. Ayetlerimizi onlara göstereceğiz, ispat edeceğiz. Oraya geldiğimiz zaman açıklayacağım. Allah Azze ve Celle orada müminlere müjde vermektedir. Ümitsizleşen Müslümanlara müjde vermektedir. Başınıza bir musibet geldiği zaman hemen ümitsizleşiverirsiniz. Gece olunca bir daha sabah olmayacak zannedersiniz. Sabah olunca da bir daha gece olmaz zannedersiniz. Halbuki sabah da olur, gece de olur. Ümmet için sabah da vardır, gece de vardır. Görevlerini yapmayacak olurlarsa elbette ki gece gelecektir. Görevlerini yapacak olurlarsa elbette ki tekrar sabah olacaktır, duha vaktini tekrar göreceklerdir. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanlardaki sıfatları ve özellikleri insanlara anlatarak insana insanı tanıtır. Ey insan, sen böyle bir varlıksın. Çok istersin. Sonra Allah bir gün vermeyi verdiği zaman bütün ümidin kırılır ve hiç bir daha bir nimet yüzü görmeyeceksin zannedersin. Sonra Allah Azze ve Celle yeniden verir. Bu sefer bu benim kazandığımdır dersin. Ayetin devamında çünkü öyle buyuruluyor. Allah Azze ve Celle ona kendi katından, kendi katımızdan bir rahmet tattırırsak, bir nimet verecek olursak o zaman da şımarır ve bu benimdir der, bunu ben kazandım der. Benim marifetlerim sonucunda, benim kabiliyetlerim sonucunda bu bana verildi der. Halbuki daha düne kadar ümitsiz bir varlıktı. İstediklerini ele geçirememiş ve tamamen ümidini kaybetmiş, morali bozulmuş, hatta bir kısmı intihara gitmiş olan bir varlıktı. İntihar etmediyse de intiharı bile düşünmüş olan bir varlıktı. Bugün Allah Azze ve Celle kendisine bir takım nimetler verince bunları ben kazandım, ben ettim diyen adam. Sıkıntıya düştüğü zaman uzun uzun dualar eder. Sonra bir nimet verildiği zaman da bu benimdir der. Kendisine o nimetlerin neden verildiğini düşünmez. Dünyada nice başarısız insanlar var ki onlara nice nimetler verilmektedir. Dünyanın birçok zeki insanı ve çalışkan insanı vardır ki fakirdirler. Birçok istekleri de gerçekleşmemiştir. Ne maddi ne manevi. Ama nice başarısız insanlar da vardır ki, tembel insanlar vardır ki, bütün istekler hatta fazlasıyla gerçekleşmektedir. Hiçbir başarısı yoktur aslında. İki kelimeyi bir araya getirecek bir insan değildir aslında. Ama işleri tıkır tıkır yürümektedir. Allah Azze ve Celle bununla insanlara hangi mesajı verir? Ey insanlar, başarılarınız size ait değil. Başarılarınızı kendinizden bilmeyin. مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Ey Resulüm, sen bile olsan, attığın zaman, bir şey yaptığın zaman sen yapmadın. Hakikatte Allah yapmaktadır. Her zaman onu bileceksin. Hiçbir zaman kendinden bilmeyeceksin. Allah Azze ve Celle bize bizi tanıtıyor. Ta ki insanoğlu kıyamet gününde ya Rabbi ben kendimi tanımıyordum demesin, diyemesin, hiçbir mazereti olmasın. Nasıl ki Hazreti Adem'e şeytanı tanıtmıştı. Ey Adem, şeytan böyle böyle senin düşmanın. Seni kandıracak, dikkat et. Ta ki kıyamet günde bir mazereti olmasın. Bilmiyordum ya Rabbi diyemesin. Aynı şekilde ona kendini de tanıttı, nefsini de tanıttı. Hazreti Adem o meyveden yemek istiyordu. Şeytan da oradan yaklaştı. Onun zayıf noktalarını biliyordu. Oradan yaklaştı. Nasıl ki Allah Adem'e tanıttıysa kendini, bize de bizi tanıtıyor. Daha ilk ayetlerde bile خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ buyurmuştur. Allah insanı alaktan yarattı. Spermle yumurtanın birleşiminden yarattı. Mayanız bundan ibarettir. Şımaracağınız bir özelliğiniz yok. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Ama insan bunu unutur, alaktan yaratıldığını unutur. Kelle innel insane le yetgâ erra'ehu stagne. Hayır, insan azgınlık yapar kendini ihtiyaçsız gördüğü için, zengin gördüğü için. İlim olarak ya da mal mülk olarak zengin gördüğü için, benim senin öğüdüne ihtiyacım yok diye düşündüğü için, kendini müstahni gördüğü için insan azgınlık yapar. Allah Azze ve Celle daha ilk ayetlerde insana insanı tanıtır. Siz böyle bir varlıksınız. Spermden yaratıldığınızı unutursunuz. O spermin de çamurdan meydana gelen bitkilerle oluştuğunu unutursunuz. Mayanızın çamur olduğunu unutursunuz da yeryüzünde güç ve kuvvet elinize geçince, biraz bir şeyler olunca Allah sizi imtihan için size bir takım şeyler verince kendinizden bilmeye başlarsınız ve benim dediğim olacak dersiniz. Ve benim öğüde ihtiyacım yok, Allah'tan gelene ihtiyacım yok demeye başlarsınız. Halbuki ihtiyacınız var. Allah Azze ve Celle bu şekilde kullarına kendilerinin ihtiyaç içinde bir varlık olduğunu hatırlatır. Hem kitabıyla hatırlatır hem de başlarına getirdiği musibetlerle. Hiç musibet gelmeseydi insan aciziyetini nasıl anlayacaktı? Hiç hasta olmasaydı acizliğini nasıl anlayacaktı? Hiç kendinden daha güçlü insanlarla, güçlerle karşılaşmasaydı nasıl aciziyetini anlayacaktı? Kendini bir şey zannetmez miydi? Bunlarla karşılaştığı halde bile yine de kendini bir şey zannediyor. Bir mikropla baş edemez ama Allah'a meydan okur. İnsanlarla bile baş edemez ama Allah'a karşı gelir. Ya bir de Allah musibet vermeseydi insan daha hangi hale gelirdi acaba? Musibetlerin bize kendi aziyetimizi hatırlatması yönünden bir hayır olduğunu söyleyebiliriz. Yunus Emre o yüzden öyle der. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Sadece lütfu değil yani. Allah Azze ve Celle'nin kahrı da güzeldir. Çünkü bize aciziyetimizi hatırlatır. Hastalık verir, o da bir yönden güzeldir. Sabrederiz ve mükafat kazanırız. Hem de aciziyetimizi anlamış oluruz, haddimizi bilmiş oluruz. Yoksa insan hızla şımarmaya müsait bir varlıktır. Bu ayetler bize bunu hatırlatıyor. Siz şımarık bir varlıksınız buyuruyor. Bir nimet verildiği zaman biraz evvelki halini unutur. Biraz evvel nasıl da yalvarıyordu. Nasıl da ümitsizleşmişti. Sanki bir daha gün yüzü görmeyecek zannediyordu. Sanki kendini idama götürüyorlar. O hale gelmişti. Daha düne kadar öyleydi. İş yerinde bir iflas durumuyla karşılaştığı zaman bir daha belimi doğrultamam gibi düşünüyordu. Allah Azze ve Celle kendisine nimet verdiği zaman ne çabuk da unuttu Rabbini.
benim demeye başladı. Ben yaptım, ben ettim demeye başladı. Halbuki o nimetlerin kendisine verilmesinde kendisinin katkısı bir çiftçinin bir elmanın oluşumundaki katkısından fazla değildir. Bir portakalın oluşumunda çiftçinin ne kadar katkısı varsa insanın da kendine verilen nimetlerdeki katkısı o kadar. Çiftçi mi portakalı yaratıyor? Yaptığı şey nedir? Allah'ın verdiği tohumu götürür. Allah'ın verdiği toprağın içine eker. Allah'ın verdiği suyla sulanır. Allah'ın yarattığı güneş onu ışıtır. Ve Allah Azze ve Celle o tohumun filiz açmasını takdir eder. Filiz verir. Bunların hangisini insan yapmaktadır? Sonra o filiz ağaca dönüşür. Sonra onun içinden meyveler çıkar. Çiftçinin bunda ne kadar katkısı var? Tohumu Allah vermiştir. Ona düşen yalnızca Allah'ın verdiği el ile, Allah'ın verdiği göz ile, Allah'ın verdiği akıl ile o tohumu Allah'ın verdiği toprağın içine koymaktan ibarettir. Ama bir bakın ne kadar da kibirlidir. Hele biraz fazlaysa, ağaçları fazlaysa, 100 dönüm, 500 dönüm, 1000 dönüm ağacı varsa, tarlası varsa, o pamuk tarlasına bakıp da, o ağaçlara, o portakal bahçelerine bakıp da, ben yaptım, ben ettim, bak nasıl da yaptım demez mi? Hiç şükretmez. Rabbim bana bunları verdi, Rabbim nasıl yaratıyor bu kadar şeyi diyeceğine, onun gücünü, kudretini hatırlayıp onu öveceğine kendini över. Halbuki kendisinin katkısı bunda ne kadar da azdır. Allah Azze ve Celle bize insanı tanıtıyor. Kendimizi tanımazsak nasıl kıyamet gününde demez miyiz ya Rabbi ben kendimi tanımıyordum ki. Sen bana kendimi tanıtmamıştın ki. Bana beni tanıtsaydın ben belki de böyle olmazdım, şımarmazdım. Kendimi müstahni görmezdim. Ama sen bana beni tanıtmadın ki. Hiçbir mazeretimiz yok. Allah Azze ve Celle bize bizi de tanıttı. Kendisini de tanıttı. Şeytanı da tanıttı. Nefsimizi de bize tanıttı. Nasıl bir varlığız? Kur'an bize onu anlatıyor. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاِذَا اَنْعَمْنَ عَلَى الْاِنْسَانِ اَغْرَطْ وَنَعَى بِجَانِبِ İnsana nimet verdiğimiz zaman kendi katımızdan bir nimetle onu beslediğimizde, ona bir nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çiziverir. Hakikate karşı yüzünü çevirir. Allah'tan yüzünü çevirir. Başka şeylere yüzünü döner. Halbuki biraz evvel Rabbine yalvarıyordu. Allah Azze ve Celle bir önceki ayette öyle buyuruyordu. Ondan iki önceki ayette Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. İnsan böyle bir durumda, daha doğrusu bu ayetin içerisinde öyle buyuruyor. Böyle bir durumda insan nimetlerle teçhiz edildiği zaman Allah Azze ve Celle kendisine her türlü nimeti verdiği zaman bir bakmışsınız ki tekrar yüz çevirmeye başlamış. Biraz evvelki yalvarışlarını unutmaya başlamış. Tekrar o nimet elinden alındığı zaman bir bakarsanız tekrar yalvarmaya başlar. وَاِذَا مَسَّهُ şer, ona bir şer isabet ettiği zaman, dokunduğu zaman فَزُوا دُعَاءٍ عَرِيدٍ o zaman bir bakmışsınız ki duaya arid sahibi olmuş. Uzun uzun çok kapsamlı dualar yapan bir insana dönüşüvermiş. Halbuki biraz evvel nimet verildiği zaman yan çizmişti Rabbinden. Hakikatlere sırtını dönmüştü. Benim artık Allah'a ihtiyacım yok diye düşünüyordu. Bunları ben yaptım, ben ettim diyordu. Kendini müstahni görüyordu. Artık Allah'a, Allah'tan gelen vahye ihtiyacımız yok. Biz kendi medeniyetimiz, kendimiz kurabiliriz diye düşünüyordu. Akıl bize yeter diyordu. Bu kadar nimetler bize yeter ve biz bu dünyada her türlü nimeti elde edebiliriz diyordu. İlim sahibiyiz diyordu. Kimsenin aklına ihtiyacımız yok diyordu. özgür olmak istediği için, Allah Azze ve Celle'nin kainatta hiçbir şeyi başıboş bırakmadığını gördüğü halde, bunu gördüğü halde, bir mikrobun bile başıboş kalmadığını gördüğü halde, özgür olabilmek için böyle söylüyordu. Benim kimseye ihtiyacım yok diyordu. İstediği gibi yaşamak istiyordu çünkü. Ve bir şer, bir musibet geldiği zaman tekrar unutuverir. Biraz evvelki isyanını unutur. Bir iki ayet evvelinde demin ifade ettiğim gibi, Allah Azze ve Celle bir musibete uğradığı zaman ümitsiz olacağını söylemişti insanın. Bir musibete uğradığında ümitsiz deşen insan, şimdi de bir nimete uğradığı zaman benim diyor. Ve sonra da azgınlık yapıyor ve Allah'tan yüz çeviriyor. Önce benim diyor. Demek ki her kim ki benim derse, ben yaptım, ben ettim derse, benim kabiliyetlerimden dolayı bana verildi bu derse, ben kazandım derse, demek ki sonunda Rabbinden de yüz çevirecektir. Ayetler arası bağlantı var. Allah Azze ve Celle ona işaret etmek istiyor. Her kim ki kendisine nimet verdiğimiz zaman ben yaptım, ben ettim derse, o ileride Rabbine de yüz çevirecek demektir. Bu onun hazırlığıdır. Bu bunun doğuracaktır. Kendinden bilmesi Allah'tan yüz çevirmesine sebep olacaktır. O yüzden insan kendinin ne olduğunu bilmek zorundadır. Kendisinin bir hiç olduğunu anlamak zorundadır. Kainatta hiçbir şey üzerinde bir tesiri yok. Kendisine verilmiş olan sadece cüz'i iradedir. Her şeyi yapan Rabbul Alemin'dir. Kainat onun emriyle çalışıyor. Tohum onun emriyle ağaca dönüşüyor. Yağmur onun emriyle yağıyor. Fakat insan kendini çok şey zannediyor. İnnel insane li rabbihi lekanut. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Rabbine karşı pek nankör olan insan anasına babasına nankör olmuş çok mu? Ananın babanın zoruna gidiyor. Çocuğu kendisine karşı nankörlük yaptığı zaman, yazıklar olsun diyor, sana bu kadar emek verdim. Senin neden zoruna gidiyor ki? O evladın Allah'a karşı bile nankörse, Allah'a karşı nankör olan insan anasına babasına nankör olmuş çok mu? Senin hakkın Rabbul Alemin'in hakkından daha mı fazla? İnsan böyle bir varlık. Allah Azze ve Celle insana insanı tanıtıyor. Ve قُلْ اَرَأَيْتُ مِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. De ki onlara, ey Resulüm, gördünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından ise, Allah katındansa ve siz ona küfrettiyseniz, inkar ettiyseniz ne olacak haliniz? Yani inanmıyorsanız bile, ey müşrikler ve ey kafirler, inanmıyorsanız da bu ihtimali düşünmüyor musunuz? Ya Allah katından ise onun Hazreti Muhammed'e ait olduğuna dair elinizde en ufak bir delil mevcut değil. Sizin içinizde doğdu büyüdü, 40 yaşına kadar aranızda yaşadı. Bir gün bir harf yazdığını gördünüz mü? Bir gün bir şiir söylediğini gördünüz mü? Bir gün sihirle veya kehanetle meşgul olduğunu gördünüz mü? Bir gün gayipten haberler verdiğini gördünüz mü? Hatta bırakın bunları, bir gün Allah namına konuştuğunu, hatta Allah adına değil, Allah hakkında konuştuğunu gördünüz mü? Bir gün ahiret hakkında konuştuğunu gördünüz mü? Bir gün melekler hakkında konuştuğunu gördünüz mü? Bir gün gökyüzü hakkında konuştuğunu daha evvel görmüş müydünüz? Bir gün çocuğun anne karnındaki gelişim aşamalarını araştırdığını, kendinden iyi bilenlerle bu gibi mevzularda müzakereler yaptığını bir gün görmüş müydünüz? Bir gün onun bir konuyu araştırdığını görmüş müydünüz? Okuma yazma bilmediğini biliyorsunuz. Ve bu insan size diyor ki, bu getirdiğim kitap Allah'tandır ve onun bir suresinin benzerini bile getiremezsiniz. Ve siz de getiremiyorsunuz. Ve siz bu insanın ümmi olduğunu biliyorsunuz. Emin olduğunu da biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün toplamıştı kavmini. Ey filan oğulları, ey akrabalarım. Size şu dağın arkasından, şu tepenin arkasından bir ordu geliyor desem bana inanır mısınız? Hiçbir alamet yok, hiçbir haber gelmemişken. Sen eminsin dediler, hiç yalan söylediğini görmedik. Tabii ki inanırız. Allah Azze ve Celle ona Muhammedül Emin demelerini nasip etmişti. Bu hem Hazreti Peygamber için bir şeref idi, hem de kavminin iman etmesi için onlara aslında Allah'ın bir lütfuydu. Ona Muhammedun Cesur da diyebilirlerdi çünkü cesurdu. Muhammedun Zeki de diyebilirlerdi çünkü zekiydi. Ama Allah Azze ve Celle o sıfatlarla değil, emin sıfatıyla anılmasını takdir etti. Kendileri bunu söylediler ona, o bana böyle söyleyin demedi. Ta ki yarın ben Resulullah'ım dediği zaman inansınlar diye, sen eminsin desinler diye. Buna rağmen demediler. Peygamberliğin dışında bütün meselelerde onu tasdik edenler, sen ne dersen inanırız, sen Muhammedül Emin'sin diyenler, doğruluğunla meşhursun. Bu meseleye gelince, kendilerine karışan bir Allah istemedikleri için, kendilerine karışan bir kitap istemedikleri için kabul etmiyorlardı. Hesap soran bir Allah istemiyorlardı. Onlar hesap soracak olan bir Allah değil, insanı öldürüp ondan sonra tekrar yaratmayacak, hesap sormayacak bir Allah istiyorlardı. Onun için o Muhammedül Emin dedikleri zatı kabul etmiyorlardı. Hayatlarını değiştirmek zor geliyordu. Çünkü 2500 yıldır alışmışlardı bazı şeylere. Onları terk etmek onlara çok zor geliyordu. Allah Azze ve Celle işte onlara bunları hatırlatıyor. Siz onun Muhammedül Emin olduğunu biliyorsunuz. Ve hiçbir gün, 40 yaşından evvel bir gün Allah hakkında konuştuğunu görmediniz. Bir gün ahiret hakkında konuştuğuna şahit değilsiniz. Bir gün bir şiir, iki mısra şiir söylediğini bilmezsiniz. Ama bu insan bugün geliyor size. Medeniyete esas teşkil edecek olan bir kitap getiriyor. Okuma yazma bilmeyen bir insan. Var mı böyle bir insan? Var mı senin köyünde okuma yazma bilmeyen ama medeniyetin esaslarını ortaya koyan bir adam? Bırakın okuma yazma bilmeyeni. Profesörler bir araya geliyorlar da medeniyet esasları koyamıyorlar. O medeniyet esaslarını koyduklarını zannediyorlar. Sonra o esaslar insanlara zarar veriyor ve tekrar değiştirmek zorunda kalıyorlar. Birkaç yılda bir anayasayı değiştiriyorlar. Kanunları zaten her gün değiştiriyorlar. Demek ki insanı tanımıyorlar ve insana uygun esaslar koyamıyorlar. Ama bu ümmi olan insana gelince öyle esaslar ortaya koyuyor ki hiç kimse hatasını bulamıyor. Bir tane hata bulsunlar davamız çöker. Kur'an'ın şu hükmü yanlıştır desinler. Şurada şöyle bir çelişki vardır desinler. Şu ayet bilim tarafından çürütülmüştür desinler. Şu akla mantığa aykırıdır desinler. Bir şey söylesinler dava çöker. 1400 yıldır bunu söyleyemediler ve söyleyemeyecekler. İşte Allah Azze ve Celle onlara bunları hatırlatıyor. Diyor ki ya bu Kur'an Allah, hani siz inanmıyorsunuz ama ey müşrikler, inanmasanız da bir ihtimal olarak düşünmüyor musunuz? Ya bu kitap Allah katındansa? O zaman haliniz nice olur? Müslümanların kaybedeceği bir şey yok. Eğer ahiret yoksa, bu kitap hak değilse, bu peygamber hak değilse, Müslümanların kaybedeceği bir şey yok. Eğer hakikaten ölenler tekrar dirilmeyecekse ve bu kitaba göre hesap olmayacaksa, Müslümanın kaybedeceği bir şey yok. Müslüman medenice yaşamaktadır, medenice inanmaktadır. Haramlar zaten kötü olan şeylerdir. Farzlar zaten insanı insan yapmak içindir. İnsan farzları yapmakla ve haramlardan kaçınmakla bir şey kaybetmiyor ki. Zor da değildir böyle bir hayat. Hakikatten Müslümanca hayat kolay bir hayattır. Aslında fıskı fücur içinde ve küfür içinde bir hayat zor bir hayattır. Çünkü insanın kendi kendine zarar vermesidir. Günahlar insanın kendine zarar verir. Küfür ve şirk insanın kendine zarar verir. Allah'a kul olmayan her şeye kul olmak zorunda kalır. Nefsinin kulu kölesi olur. Dolayısıyla kendini rezil eder. Zor bir hayata düçar olur. İçki içmemek zor değil ki. İçtikten sonra onun meydana getirdiği hastalıklar zor. İçki içtikten sonra öyle bir hayat yaşamak zor. Öyle bir aile düzeni sağlanabilir mi? Haramlardan kaçmak aslında zor değil. Haramsız bir hayat aslında kolay bir hayat, zor bir hayat değil. Haramla dolu bir hayat aslında zor bir hayattır. Her haram insanın başını bir sürü belalara sokar. Aslında o zor bir hayattır. Dolayısıyla mümin Allah'a teslim olmakla bir şey kaybetmez. Müslüman Kur'an'a uymakla medenice yaşamış olur. İnsanca yaşar. Kafir ise nefsine uymakla, günahlara dalmakla aslında hem insanca yaşamış olmaz hem de zor bir hayat yaşamış olur. Ey Resulüm onlara de ki, gördünüz mü ey kafirler? Ya bu Kur'an Allah kelamı ise? O zaman haliniz nice olur? Müslümanlar bir şey kaybetmezler ama siz çok şey kaybedeceksiniz. Bu Kur'an'ın dediği gibi ahiret varsa eğer, Müslüman bir şey kaybetmiyor ama sen cehennemlik olacaksın. Çok şey kaybedeceksin. Onlara bunu hatırlat ey Resulüm. Bir adam Hazreti Ali'ye gelmiş, benzeri laflar söylemişti de İmam Ali radıyallahu anh ilmin kapısı ona böyle cevap vermişti. Dedi ki, eğer senin dediğin doğruysa benim kaybettiğim bir şey yok. Ama ya benim dediğim doğruysa, ya Kur'an'ın dediği doğruysa ve yeniden dirilirsen o zaman senin halin nice olur? Ben insanca yaşamış oluyorum, isterse ahiret de olmasın. Benim inandıklarım doğru, isterse Allah ahirette tekrar beni yaratmasın. Ama senin halin nice olacak? Haşa, bu bir şüphe değil. Haşa, Seyyidun Ali hakkında böyle düşünmek caiz olamaz. O şüphe ettiğinden ya da kalbinde böyle bir şey olduğundan, bir zan içerisinde olduğundan, bir şüphe içerisinde olduğundan bunu söylemedim. O adamın anlaması için böyle söylüyordu. Hani böyle düşün, hiç olmasa inanamıyorsan hiç olmasa böyle düşünebilirsin demek istedim. Ey Resulüm onlara sen bunu söyle. Ra'aytum in kana min indillah ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. De ki onlara, gördünüz mü ya bu kitap Allah katındansa ve siz de onu küfrettiyseniz, onu inkar ettiyseniz, مَنْ اَضَلُ مِنْ مَنْ هُوَ ف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Kimdir daha sapık olan, uzak bir ayrılık içerisinde olandan, hakikatten uzaklaştıkça uzaklaşmış, derin bir çukura düşmüş ve çıkmaza girmiş olan adamdan daha sapık olan kimdir? Yani kitaba iman etmeyen adamın uzak bir sapıklığa düşeceğine işaret edilmektedir. Hakikaten de öyle değil midir? İslam medeniyetinden, Kur'an medeniyetinden uzaklaşanlar hakikaten de derin çukurlara düşmüşlerdir. Çıkmazlara girmişlerdir. Bugünkü dünyaya bir bakın. Teknoloji gelişmekte, polisiye tedbirler arttırılmakta, tahsil oranı yükselmekte, üniversite bitirenler artık bir memlekette milyonlarla ifade edilmekte. Ama buna rağmen her gün suç oranları da artmaktadır.
Okuyanlar çoğalmakta, imkanlar genişlemekte, insanlar eskisinden çok daha rahat yaşamakta. Ama buna rağmen her gün suç artmaktadır. Hakikaten de şikakun ba'id içerisinde değil midirler? Hakikaten de derin bir çukura düşmüşler. Hakikaten de hakikatten çok uzaklaşmışlar ve çıkmaza düşmüşlerdir. İslam medeniyetinin hakim olduğu asırlara bir bakın. İslam medeniyetinin hakim olduğu asırlarda bu kadar suç yoktur. İslam suç oranlarını azaltmaktadır. İslam'ın hem inanç esasları, hem ibadetleri, hem ahlakı, hem de muamelata dair gündelik hayatla ilgili hükümleri, bunlar suçu azaltmaktadır. Ama gayri İslami medeniyetlere, medeniyetin aslında mimini düşürmek lazım bunlardan. Bunlar medeniyet değil aslında. Bunlara bir bakın hele. Uygarlık diyorlar, modern uygarlık. Çağdaş uygarlıktan bahsedenlere bir bakın. Memleketlerinde her türlü ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık. Her türlü uyuşturucu, her türlü anarşi. Allah katından değildir diyenler, ellerinde bir delil olduğu için bunu söylüyor değiller. Hiçbir delil ellerinde mevcut değil. Ama yine de böyle konuşmaktadırlar. Madem ki Allah katından değildir, o zaman benzerini yazsanıza. Haydi 600 sayfalık bir kitap yazın, ezberlenebilsin. Haydi 600 sayfalık bir kitap yazın, en ufak bir çelişki olmasın cümleleri arasında. Haydi bir kitap yazın, bir hukuk mucizesi meydana getirin. Öyle bir hukuk sistemi kurun ki suçları azaltsın. Öyle bir hukuk sistemi kurun ki çelişkiler olmasın, komik duruma düşmeyin. Bakın bugünkü kanunlara. Küçücük bir suç işleyene 10 yıl hapis verirler. Adam vurana 2 sene hapis, 3 sene hapis verirler. Öyle komik durumlara düşerler ki, beşer kanunları öyle komik durumlara düşmektedirler ki, çünkü temel kanunları Allah'tan almadılar. Temel kanunları Allah'tan alsaydılar, tafsilat kanunları da onlara uydururlardı ve komik durumlara düşmezlerdi. Ama temeli Allah'tan almayınca temelde de hata ettiler, tafsilatta da hata ettiler. Ey Resulüm, onlara de ki ya bu kitap Allah'tansa, o zaman haliniz ne olacak? Hiçbir deliliniz yok elinizde. Onun gibi bir kitap yazamıyorsunuz. Onun gibi bilimsel gerçeklere temas edemiyorsunuz. Onun gibi gayıptan haberler veremiyorsunuz. Onun gibi kelime kelime ezberlenebilecek bir kitap yazamıyorsunuz. Onun gibi musikisi bile mucize olan bir kitap meydana getiremiyorsunuz. Onun gibi mükemmel bir medeniyet meydana getiren bir eser meydana getiremiyorsunuz. Onun gibi huzurlu bir toplum meydana getiremiyorsunuz. Onun kadar insanı tanıyamıyorsunuz. Haydi onun kadar insanı tanıyan bir eser meydana getirin. Haydi onun kadar gayipten haberler verin. Haydi onun gibi yüksek bir edebiyata sahip olun. Haydi onun gibi benzeri getirilemeyen bir kitap meydana getirin. Ve çağırın bütün profesörlerinizi de. Ey Resulüm, onlara bunları hatırlat ve bil ki böyle olanlar uzak bir sapıklık içerisindedirler. Sen nurihim ayetine fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lahum ennehul hak. Biz onlara göstereceğiz. Hem afakta hem enfuste, hem dış alemde hem de iç alemde onlara delillerimizi göstereceğiz. Ta ki onlara açıkça belli oluncaya kadar, bunun hak olduğu onlara belli oluncaya kadar, Kur'an'ın hak olduğu onlara belli olana kadar, hem dış alemde hem de iç alemde onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Hem dış alemde hem de iç alemde, həm dışarıda, həm də içəridə. İki manaya gəlmə ehtimali var. Afaq, yəni dış aləmdə Allahın göstərməsi, yəni Məkkənin dışında, hərəm bölgəsi dışında, digər aləmlərdə, digər məmləkətlərdə Allah Azza və Cəllənin dinin hakim kılması sadəcə Məkkədə deyil. Həm Məkkədə fi ənfus, onların bulunduqları yerdə, nəfislərinin, kəndilərinin olduğu yerdə onlara göstərəcəz. Yəni Məkkə fəthediləcək, onlara göstəriləcək. Həm də afaqda, yəni digər aləmlər, haram bölgəsi dışında, Məkkənin çevresinde haram bölgesi var. İnsan öldürmenin yasak olduğu, hayvan öldürmenin yasak olduğu, ağaçların kesilmesinin yasak olduğu, otlarının koparılmasının yasak olduğu haram bölgesi. Hem orada göstereceğiz onlara delillerimizi, bu kitabın Allah'tan olduğunu onlara orada göstereceğiz. Yani onlar şimdi size bu zulmü yapıyorlar ama yakında görecekler. Döneceksiniz Mekke'ye geleceksiniz ve Mekke'yi fethedeceksiniz. O zaman onlara göstermiş olacağız. Tek başına bir insan başlatır bu davayı. Ve hem Mekke'de hem de Mekke'nin dışında diğer alemlerde hakimiyeti ele geçirir, zafer ona verilir ise onun Resulullah olduğunun delillerindendir. Biz onlara göstereceğiz. Hem harem bölgesinde zafer vereceğiz size. Bu ayet Mekke'nin fethine işaret etmiş olmaktadır bu şekilde. Çünkü hitap Mekkelilere'dir. Ey Resulüm onlara söyle, yani o Mekkelilere söyle. Onlara kendi içlerinde bulundukları memlekette harem bölgesinde onlara göstereceğiz. Hak olduğunu anlayacaklar ve orası İslam'a teslim olacak. Mekke'nin fethine işaret etmektedir. Gerçekleşmiştir. Aynı zamanda Mekke'nin dışındaki toprakların da fethedileceğine işaret etmektedir. Fil afak ayeti de ona işarettir. Dışarıdaki bölgeler de fethedilecek. Oradakilere de göstereceğiz. Ve bu gösterme devam edecek. Hazreti İsa Aleyhisselam gelene kadar. Ara dönemler olacak. Şu andaki gibi. Belki 100-200 seneden beri olduğu gibi bir ara dönem olacak. Zaferler kesilecek. Mağlubiyetler gelecek. Fakat ondan sonra yeniden galibiyetler verilecek. Onlara yeniden gösterilecek. Fil afak, afakta gösterilecek. Allah Azze ve Celle kitabında birçok yerde İslam'ın istikbalinin parlak olacağını bildirmişti. Hatırlayın ve duayı. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Efendimiz üzüldüğü zamanlarda, yalnız olduğu zamanlarda Mekke'de tek başına, yanında 3-5 tane Müslümandan başka kimse yok, bütün dünya kafir ve bütün dünya ona karşı, o vaziyetteyken bir de vahiy kesilmişti. Bir dönem vahiy gelmemişti. Efendimiz iyice üzülmüştü. Tek tesellisi vahiydi. O da kesilince iyice üzülmüştü. Allah Azze ve Celle o zaman demişti ki üzülme ey Resulüm. Mâ vedda'ke rabbuka ve mâ kale. Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı. Üzülme. Rabbin sana verecek. Ve lel ahiretu hayrun leke minel ule. Gelecek günler bugünden çok güzel olacak ey Resulüm. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana verecek, sen razı olana kadar verecek. Sen razı oluncaya kadar çok verecek yani sana. İnne atayna kel kevser. Sana Kevser'i de verecek. Yalnız Havz-ı Kevser'i değil yani. Kevser hayru kesir demek. Sana çok hayır verecek. Sana koskoca bir ümmet verecek. Hayru Kesir'in bir manası da o. Büyük bir ümmet verecek ve o ümmetin içinden de nice alimler yetiştirecek. Senin neslinden nice evliya gelecek, nice ulema gelecek. Allah Azze ve Celle sana verdikçe verecek, sana Kevser'i verecek. Üzülme Resulüm. İnne şaniyeke huvel ebter. O sana buğz eden, seni engellemeye çalışan, senden nefret edenler var ya, ebter olacak olanlar onlardır. Onların sonu yok, onların sonu kesiktir, senin değil. Sana verilecek ve refa'ne eleke zikrak, senin adını şanını yükselttik. Bu ayet geldiği zaman Efendimizin adı şanı daha yüksek değildi. Mekke'de zulüm altında inliyordu. Herkes ona tükürüyordu. Herkes onunla alay ediyordu. Kimi mecnun diyordu, kimi sihirbaz, kimi kahin. Bir şeyler söylüyorlardı ve o dönemde Allah da ona teselli veriyordu. Ey Resulüm üzülme. Ey Resulüm senin adını yükselttik. Karar verilmiştir, iş bitmiştir. Ve refa'ne buyuruldu. Yükselttik. Halbuki o zaman daha yükselmemişti. Geçmiş zaman ifadesiyle gelmişti. Sen erfa'u diyebilirdi. Yükselteceğiz. Öyle demedim. Allah Azze ve Celle kesin olduğunu anlatmak için geçmiş zaman ifadesiyle kullandı. Yükselttik, iş bitti, karar verildi. Ey Resulüm sen yoluna devam et. Seninle boğuşanlar onların sonları yok. Onlara bütün insanlar daha sonra lanet okuyacaklar. Tebbet yede Ebi Leheb. O Ebu Leheb'in iki eli kuruyacak ey Resulüm. Bu geldiği zaman da daha eli kurumamıştı. Ama kurumadı mı? Allah Azze ve Celle'nin verdiği haberler çıkmadı mı? İşte burada da bir haber daha veriliyor. Onlara göstereceğiz ey Resulüm. Sen üzülme ey Resulüm. Ümitsiz olmayın ey müminler. İnsan biraz evvel hani söylemiştim. İnsanın başına bir musibet geldiği zaman gerek insan gerek ümmet fark etmez. Ümmet de insanlardan oluşuyor sonuçta. Bir musibete uğradıkları zaman hemen ümitsiz oluyorlar ya. Allah Azze ve Celle biraz evvel ondan bahsetmişti. Sonra nimet verildiği zaman da tekrar azıyor ya hani. Allah Azze ve Celle insanı tanıtmıştı ya. İşte burada da buyuruluyor ki ümitsiz olmayın ey müminler. İnsan böyledir. Bir musibete uğradığı zaman, bir savaşı kaybettiği zaman veya bir gerilemeyle karşılaştığı zaman ümitsizleşiverir. Fakat öyle değil. Biz onlara göstereceğiz ey Resulüm. Sen de müminlere bunu müjdele. Onlara göstereceğiz. Hem Mekke topraklarında hem de civar memleketlerde onlara göstereceğiz. Hazreti Peygamber işte bu gibi ayetlerin işaretiyle diyordu ki, ey amca, ben bunları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, o kelimeyi söyleseler, bütün Araplar onlara boyun eğecek, Arap olmayanlar da boyun eğecek. Ben onlara dünya hakimiyetini vaat ediyorum. Anlamıyorlar. Söyle dediler, nedir o kelime? Dilin kemiği mi var? Söyle söyleyelim. Madem bir kelime diyeceğiz ondan sonra dünya devleti olacağız. O zaman söyle söyleyelim. Süper güç olacakmışız madem. La ilahe illallah diyeceksiniz dedi. Olmaz dediler. Neden? Anlıyorlardı ki bu bir kelimeden ibaret değil. La ilahe illallah Allah vardır birdir demek değil. Onlar da zaten Allah'ın varlığını ve birliğini biliyorlardı. Anlıyorlardı ki Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başkasına itaat etmemeleri gerekiyor. Sadece Allah'a itaat edecekler. Bunu anlıyorlardı. Artık Allah'ın onların hayatına karışacağını anlıyorlardı. Bir takım şeyler farz kılacağını, bir takım şeyler haram kılacağını anlıyorlardı. O yüzden olmaz dediler. Yoksa yalnız bir inanç olsaydı, laiklerin dediği gibi kulla tanrı arasında diyorlar ya hani,
Tanrı ile kul arasında bir inanç. Dini böyle tarif ediyorlar ya hani. Eğer sadece öyle bir şey olsaydı bütün müşrikler de onu söylerdi.
Ama demek ki öyle değil. Bu bir inançtan ibaret değil. Bu inanca göre bir hayat. Hayatınıza Allah karışacak. Doğumunuzdan ölümünüze kadar, evlenmenizden boşanmanıza kadar, parayı kazanmanızdan harcamanıza kadar, suçlulara vereceğiniz cezalara kadar. Her şeyinize Allah karışacak. Çünkü Allah'tır o. Çünkü o yetkilidir. Çünkü o her şeyin sahibidir. Ve çünkü o en iyi bilendir. O halde karışma hakkına sahiptir. Onlara göstereceğiz ey Resulüm. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem de bize nasıl ki Kur'an böyle müjdeler veriyor, nasıl ki Kur'an peygamberimize teselli veriyor, nasıl ki Kur'an gelecekle ilgili haber veriyor, Allah Resulü de bize gelecekle ilgili bazı haberler verdi. Ümmetinin geleceğine dair bazı bilgiler verdi. Ey Resulüm, onlara göstereceğiz. Afakta ve enfusta onlara göstereceğiz. Peygamberimiz de bize gösteriyor. Buyuruyor ki ümmetinin geleceğine dair. Merak ediyoruz. Acaba peygamberimiz hani böyle bir bilgi vermiş mi? Vermiş. Bugün kötü durumdayız. Acaba geleceğimiz nasıldır? Bir bilgi var mı? Evet var. Allah Resulü buyurdu ki mesela ümmeti kel matar, benim ümmetimin hali yağmura benzer. La yudra evvelu hayrun em ahiru, bilinmez başı mı hayırlı yoksa sonu mu? Yani ümmetimin geleceğinde çok güzel yıllar olacak, parlak yıllar olacak, parlak asırlar olacak. Daha sonrasının hakikaten de böyle olmadı mı? İlk nesil, evet, o neslin derecesine ulaşmak mümkün değil. Bizim yaptığımız hayırlı amellerden de onların hissesi var. Kıyamete kadar da hisseleri var. O neslin derecesine ulaşmak mümkün değil. Çünkü onlar bütün dünya kafirken iman ettiler. Derece olarak ulaşmak mümkün değil. Fert olarak onların derecesine ulaşmak mümkün değil. Ama nesil olarak, sayı olarak ve dünyada Müslümanların gücü kuvveti bakımından onlardan çok daha fazlası mümkün ve oldu. Efendimiz döneminde Arabistan Yarımadası fethedildi. Daha sonrasında ise ta İstanbullara kadar, İspanyalara kadar varıldı. Üç kıtada at koşturdu Müslümanlar. Efendimizin dediği gerçekleşmedi mi? Ümmetimin misali yağmur gibidir. Başı mı hayırlı sonu mu bilinmez. Hakikaten de sonrasında çok güzel asırlar gelmedi mi? Ve Allah Resulü'nün bu hadisinden daha sonrasının da güzel olacağını anlarız. Çünkü bir hadiste de şöyle buyuruyor. Bu din nübüvvetle başladı. Yani peygamberle, peygamberlikle ve peygamberimizle. Allah'ın istediği kadar bir süre böyle devam eder. Yani ben aranızda bulunurum. Sonra o dönem biter. Yani ben ölürüm. Sonra hilafet dönemi başlar. Benden sonra raşit halifeler gelir. Adaletli halifeler. Allah'ın kitabına göre adaletle sizi idare eden halifeler gelir. Sonra o da biter. Yani dört halifeden sonra. Ya da beş halife diyelim, Hazreti Hasan'ı da sayarsak 6 aylık hilafet dönemini. Efendimiz başka bir rivayette benden sonra hilafet 30 senedir buyurur. Ve Hazreti Hasan'ı da sayarsanız tam 30 sene eder. Ekseri 4 halife olarak bilinmektedir. Hazreti Hasan'ın hilafet dönemi çok karışık olduğu için ve çok kısa sürdüğü için, tam bir hilafet olamadığı için o pek sayılmamıştır. Aslında 5 halife demek daha uygundur. Ve Allah Resulü buyurur ki o dönem bittikten sonra ısırıcı meliklik dönemi, padişahlık dönemi gelir. O da Allah'ın istediği kadar bir süre devam eder. Sonra o da biter. Sonra cebir dönemi, diktatörlük dönemi, zulüm dönemi gelir. O da Allah'ın istediği kadar bir süre devam eder. Sonra o da biter. Sonra beşinci dönem gelir.
Yeniden yeryüzünde hilafet tesis edilir.
Yeniden Müslümanlar ayağa kalkarlar. Yeniden uyanış gerçekleşir. Yeniden İslam medeniyeti kurulur. Dünyanın her tarafında rahmet olur. Yeryüzü verdikçe verir. Allah Azze ve Celle hem gökten hem yerden rahmetiyle muamele eder. İslam devletinin kurulacağını haber veriyor Hazreti Peygamber. Kıyamete yakın yeniden İslam devletlerinin, İslam devletinin ve hilafetin kurulacağı müjdesini veriyor. Kıyamete yakın. Bakın Hazreti Peygamber'in verdiği haber aynen çıkmadı mı?
Kendinden sonra hakikaten de Raşid halifeler, Ebu Bekirler, Ömerler gelmedi mi? Hakikaten de bu dönem 30 sene sürmedi mi? Hakikaten de ondan sonra babadan oğula geçen Bizans sistemi, padişahlık sistemi kurulmadı mı? Ve bu dönem 1920'lere kadar devam etmedi mi? Hakikaten de ondan sonra 4. dönem zulüm dönemi olmadı mı?
90 yıldır. 90 yıldır. Müslümanlar zulüm altındadırlar. Hakikaten de Efendimizin dediği gerçekleşmedi mi? Cebir altındadırlar. Diktatörlük altındadırlar. 90 yıldır Orta Doğu'nun her tarafı diktatörlüklerle idare edilmektedir.
90 yılı inceleyin. Bütün İslam aleminin cebir altında.
Arapçasını söylemiş tabii ki. Siz buna diktatörlük deyin. Diktatörlükle yönetilmedim Orta Doğu 90 yıldır. Hatırlayın nice kafalar kesildi. Nice idamlar yapıldı. Basit şeyler için. Tavuk bile bundan dolayı kesilmez. İnsanları eften püften sebeplerle kestiler. Kur'an'ları topladılar, yaktılar. Camileri ahırlara çevirdiler. Hakikaten de cebir dönemi Orta Doğu'nun her tarafında. Gidin hangi memlekete giderseniz gidin her tarafta krallıklar göreceksiniz. Suriye'sinde de, Ürdün'ünde de, Arabistan'ında da, Libya'sında da, Mısır'ında da, Irak'ında da, Kuveyt'inde de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de. Daha gerisini siz sayın, hepsi aklıma gelmiyor. Hepsinde diktatörlükler var. Allah Resulü'nün dediği gerçekleşmedi mi? Dördüncü dönemin cebir dönemi olacağını haber vermişti. Hakikaten de cebir yok mu? Ve sonra beşinci dönemin geleceğini, yeniden İslam hilafetinin tesis edileceğini haber veriyor. Hakikaten de son 30-40 yıldır özellikle 30-40 yıldır önemli gelişmeler yok mudur İslam aleminde? Her tarafta yeni bir nesil meydana gelmiyor mu? Hakikaten de bugün Batı korkuyu yaşıyor, Müslümanlar ümidi. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi gerçekten de öyle demişti ve o şekilde gerçekleşiyor. Ve başka hadislerde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da kıyamete yakın geleceğini haber vermiştir. Hadislere birleştirildiği zaman istikbalimizin parlak olduğu anlaşılmaktadır. Sadaka rüyalarda da bu zaten böyle görülmüştür. Birçok velinin gördüğü sadaka rüyalarda da İslam'ın istikbalinin parlak olduğu açık seçik görülmüştür. Şu anki gelişmelere bakılacak olsa yine bu görülür. Allah Azze ve Celle burada müminlere istikbal sigasıyla sen urihim buyuruyor. İstikbalde demek istiyor. Onlara göstereceğiz. Hem bu ayet geldikten sonra gösterildi. Daha sonra yine gösterildi. Daha sonra yine gösterildi. 1000 sene, 1200 sene gösterilmeye devam edildi. Şu son 100-200 yıldır bir gerileme vardır. Evet ama fakat yeniden bir uyanış hareketi de başlamıştır. Ve dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin yeniden bu dönemden sonra da yeniden göstereceğini söylemek mümkündür. Zaten de görülüyor artık. Her tarafta İslam hareketler var. Her tarafta uyanış var. Her tarafta şehitler veriliyor. Evet, zulüm var ama bu zulümler uyanışın sonucudur. Bu zulümler, bu şehitlerin akan kanları ümmet-i Muhammed ağacının köküne akmaktadır. Ve bu ağaç bu şehitlerin kanlarıyla beslenmektedir. Ve her tarafta uyanış hareketleri hızlanmaktadır. Onlara göstereceğiz ey Resulüm. Hem enfuste hem afakta, hem Mekke dahilinde, harem dahilinde, hem de haremin dışında, bütün bölgelerde Hazreti Peygamber İstanbul'un ve Roma'nın fethedileceğini haber verdiği zaman sordular, ya Resulallah, hangisi evvel, hangisi önce fethedilecek? Heraklius'un şehri dedi Konstantiniyye, İstanbul, ondan sonra Roma buyurdu. İstanbul gerçekleşti. Sıra Roma'dadır. Ve madem ki bütün haberler çıkmıştır, bu da çıkacak. Ve Hazreti İsa'nın gelmesiyle özellikle Vatikan bitirilecek, Roma bitirilecek. Hristiyanlık bitecek, Yahudilik de bitecek. Yahudiler öldürülecek ve Hristiyanlık İslam'a inkılap edecek. Ve haç kırılacak, domuz öldürülecek. Hristiyanlık bitirilecek yani. Herkese gösterilecek. Hatta yetebeyyene lahum ennehul hak. Ta ki herkes onun hak olduğunu anlayacak. Anlayana kadar gösterilmeye devam edilecek. Onlar onun hak olduğunu anlayana kadar. Kur'an'ın verdiği haberler çıktıkça anlayacaklar. Sadece bu değil tabii ki manam. Bu birinci mana. İkinci manaya gelince, Allah Azze ve Celle hem onlara iç alemlerinde hem de dış alemlerinde gösterecek. Yani hem kendi içlerinden, kendi ruh alemlerinde hissedecekler. Bazen onlara Allah ilham edecek. Bazı hakikatleri görecekler. İç alemlerinde bunu anlayacaklar. Bazen de dış alemden bir ikaz edici gelecek, bir inzar edici gelecek. Ve onları ikaz edecek, bazen dış alemden tebliğ onlara ulaşacak, bazen de iç alemlerinden, bazen soruyorlar. Bir çocuk mesela gavur memleketinde doğmuş, küfür diyarında dünyaya gelmiş, biz ise İslam topraklarında doğmuşuz, anamız babamız Müslüman. Doğduğumuzda kulağımıza ezan okunmuş, mahallemizde ezan okunmuş, ezanla büyümüşüz. Müslüman bir ailede dünyaya gelmişiz. Bizimle onlar eşit değiller. Nasıl oluyor? Hani Allah adildi? Küfür diyarında dünyaya gelenler, onların durumu ne olacak? Onlar Allah'ın adaletine göre nasıl bunu açıklayacağız? Onlara bir şey anlatılmamış. Dışarıdan ikaz yok ya da bizim kadar yok en azından. Bize herkes bir şeyler anlattı. Büyüklerimizden bir şeyler duyduk, öyle büyüdük. Ama onlar öyle değiller. Onların anası babası Müslüman değil. Nasıl olacak? Bazen soruyorlar. Bir hakikatin delili sadece dış alemde olmaz ki. Hakikatlerin delilleri yalnızca dışarıdan değildir ki. İçeriden de delilleri vardır. Ve bu ayette Allah Azze ve Celle delilin iki türlü olduğunu anlatmış oluyor bize. Hem iç alemden deliller hem de dış alemden deliller. Demek delil tek türlü değildir. Bu ayeti şu şekilde de anlamak mümkündür. Mesela bir hadisede, bir mahkemelik olayda mesela, bazen bir şahit olur, o delil olur, gözüyle görmüştür. Gözüyle görenlerin şahitliği, o bir delildir. Bazen de öyle bir delil yoktur ama mesela DNA testiyle, buna benzer bir takım yöntemlerle, iç gizli bir takım herkesin bilemeyeceği bilimsel yöntemlerle ancak anlaşılabilecek olan başka bir takım deliller vardır. Parmak izi gibi adli tıbbın ancak keşfedebileceği bir takım deliller mümkündür. Biz onlara her iki türlü delilimizi göstereceğiz. Hem iç alemlerinden hem de dış alemlerinden, hem gözleriyle görecekler hem de içlerinden hissedecekler. Bazen gözleriyle göstereceğiz, bazen ilham edeceğiz. İşte o gayrimüslimlerin memleketinde doğan çocuğun hali böyledir. İslam diyarında doğmuş olan bir insan, belki dışarıdan %75, içeriden de %25 ikaz edilmektedir. Küfür diyarında dünyaya gelen insana gelince, o bunun tersine %75 içeriden, %25 dışarıdan. Ama Allah yine %100'e tamamlamaktadır. Çünkü adalet sahibidir. Ama içeriden, ama dışarıdan. Biz dışarıdan olanları biliyoruz, görüyoruz. İçeriden olanı bilmiyoruz. Biz diyoruz ki bu adamın anası babası Müslüman değildi. Bu nasıl hakikati bulsun ki? Bu nereden bilsin ki? Hakikat bir tek dışarıdan mı gelir? Allah Azze ve Celle'nin onun iç aleminden ne kadar hakikatleri ona sunduğunu bilemezsiniz. Allah'a güveneceksiniz. El-Adl Allah'ın sıfatlarındandır. Allah adalet sahibidir. Ağacın yapraklarına karşı bile adaleti sağlayan Allah'ım. Nasıl olur da kulları arasında adaleti sağlamaz? Böyle bir şey mümkün değil. Madem ki öyledir, o halde demek ki kulları arasında adaleti sağlayacaktır. Zaten adaletsiz bir Allah olsaydı ahireti yaratmazdı. Herkes ne yaptıysa öyle olsun derdi, çıkardı. Madem ki adalet var, madem ahiret var, o halde adalet de var. O halde Allah adil bir Allah'tır. Madem ki Allah adil bir Allah'tır, o halde bu iki insan tipi arasında da adaleti sağlayacaktır. Madem ki buna dışarıdan fazla bir tebliğci yok, ikaz edici yok, ama demek ki onun da iç aleminden daha fazla ikaz ediciler verilmektedir. Belki daha çok rüya görmektedir. Belki daha fazla ilham edilmektedir. Belki her gün 100 defa dinim yanlış diye düşünmektedir, anlamaktadır. Benim dinim doğru olsaydı Hazreti İsa'ya Tanrı demezdi. Bir kadından doğana Tanrı demezdi. Yemek yiyene Tanrı demezdi. Tuvalete gidene Tanrı demezdi. Gülene, ağlayana Tanrı demezdi. Bunları düşünmüyorum zannediyorsunuz. İç aleminden sürekli hatırlatılıyor bir şey kendine. Her gün kendi kendini kınıyor. Yanlış yaptığını hissediyor. İçinden bir ses hep kendisine söylüyor. Onlara dış alemden de iç alemden de ayetlerimizi göstereceğiz. Kur'an'ın hak olduğunu onlara ispatlayacağız. Herkes anlayana kadar bu ispat devam edecek. Dış alemden gösterilmesi aynı zamanda kainat kitabındaki mucizelerin gösterilmesi manasına da gelir. Şöyle bir bakın kainata, afak, dış alemdeki delillere bir bakın. Ne kadar delil var. Ne kadar delil var. Allah Azze ve Celle hem dış alemde göstereceğiz diyor. Kainata bakacaksınız ve göreceksiniz. Allah kitabında kainatla ilgili bilgiler vermektedir. Dağlarla ilgili, yıldızlarla ilgili, çocuğun anne karnındaki durumuyla ilgili, denizin dibindeki dalgalarla ilgili, suların karışmamasıyla ilgili, dış aleminizde birçok olan olayları Kur'an size anlatmaktadır ve bilim geliştiği zaman bunların doğru olduğunu söylemektedir ve bu şekilde bütün dünyaya gösterilmiş olmaktadır. Yani Kur'an mesela buyuruyor. Ve şemsu tecri li mustakarrin leha zalika takdirul azizil alim. Güneş gidiyor. Güneş gidiyor, hareket ediyor. Sizin sabahleyin doğudan doğup akşam batıdan batma olayı değil. O dünyanın dönmesiyle alakalı bir hadise. Kur'an güneşin gittiğini söylüyor. Güneş gidiyor diyor. Biz çocukken mektepte bize Güneş duruyor, dünya etrafında dönüyor diye öğretmişlerdi. Ama Kur'an hayır diyordu. Ve şemsu tecri. Bizzat güneşin kendisi gidiyor. Kur'an'ın dediği çıktı. Son yıllarda bilim adamları keşfettiler ki dünya ve güneş ve güneşin etrafındaki diğer gezegenler, Mars, Jüpiter vesaire, hepsi beraber gitmektedirler. Hepsi beraber gitmektedirler. O yüzden güneşten uzaklaşmıyoruz veya yakınlaşmıyoruz. Birlikte gidiyoruz. 700 bin kilometre saat hızla gidiyoruz hem de. Normal bir uçaktan 1000 kat daha hızlı gidiyor güneş ve güneş sistemi. Allah göstermiyor mu? Allah Azze ve Celle dağları kazık gibi çaktık buyuruyor. Hakikaten bilim adamları geliyor, bunu keşfediyor ve diyor ki gerçekten de dağlar kıtaların birbirinden ayrılmaması için, uzaklaşmaması için ve dünyanın balans yapmaması için, sürekli depremlerin olmaması için konulmuş ağırlıklardır ve adeta bir kazık gibi çakılmıştır. Gördüğün dağın bir o kadar da fazlasıyla altında var. Onlar kıtaların ayrılmalarını da engellemektedirler. Kazık görevi görmektedirler. Kur'an kazık diyor, bilim de aynen kazık diyor. Kur'an halakal insane min alak buyuruyor. İnsanı Allah alaktan yarattı. Sperm ve yumurtanın birleşiminden meydana gelen embriyodan asılı duran demek alak. Eski alimler yapışkan bir madde diye tercüme ediyorlardı. Fakat alak kelimesi aslında asılı duran demektir. Ve bilim gelişince anlaşıldı ki gerçekten de insan ana karnında asılı durmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin dediği çıktı. Nisaukum harsun lekum dedi. Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Anlamadılar. Kur'an kadınları küçümsüyor dediler. Anlamadılar. Bilim gelişince anlaşıldı ki sperm aynen bir çiftçinin tohumu toprağa gömmesi gibi sperm de gömülmektedir. Rahimde, Allah'ın dediği yerde kendi mekanını bulmakta ve oraya gömülmektedir. Tıpkı bir tohumun toprağa gömülmesi gibi. Neden Allah nisaukum harsun lekum demiş? Böyle oluyor demek istiyor yani. Çocuklarınız böyle oluyor. Bir tohumun toprağa gömülmesi gibi sperminiz anne rahminde gömülüyor yani. Allah Azze ve Celle onlara göstermiyor mu? Gösteriyor. Onlara göstereceğiz ey Resulüm. Senurihim ayetine fil afak ve fi enfusihim. Onları afakta da, enfusta da, dış alemde de, iç alemde de, ruhlarında da, kendi bedenlerinde de göstereceğiz. Başkalarının bedenlerinde de veya kainatta da göstereceğiz. Kendi bedenlerini inceleseler, görecekler Allah'ın delillerini. Kendilerini inceleseler, parmağın nasıl kımıldatıyor insan, ben nasıl konuşuyorum şu anda, dil nasıl dönüyor böyle hızlı hızlı söylüyor her şeyi, akılla ne kadar hızlı her şeyi düşünüveriyor, ayak nasıl çalışıyor, böbrek nasıl çalışıyor, insan bir düşünüverse, o zaman Allah Azze ve Celle bize kendi iç alemimizde göstermiş oluyor işte. İnsan düşünürse Allah ona gösterecektir. İnsan düşünürse Allah Azze ve Celle bazen insan düşünmediği halde bile zorla gözün içine sokarcasına adeta hakikatleri ona göstermektedir. Ve bazen insan Subhanallah diyeceği olaylarla karşılaşmaktadır. Ve Allah ona bir kez daha göstermektedir, bir kez daha göstermektedir, bir kez daha göstermektedir. Onlara göstereceğiz. Hem İslam'ın geliştiğini görecekler. Bugün alay ettikleri ve küçük gördükleri İslam'ın memleketlere yayıldığını görecekler. Hem dönüp gelip Mekke'yi fethettiğini görecekler. Hem üç kıtada at koşturduğunu görecekler. Hem de kendi iç alemlerinde ve dış alemlerinde Allah'ın ayetlerinin çıktığını görecekler. Bilimin gelişmesiyle bunu daha da fazla anlayacaklar.
Kur'an işaret edecek. Siz dağların durduğunu zannediyorsunuz. Bulutların, onlar halbuki bulutlar gibi hareket ediyorlar.
Dağlar duruyor, ne hareketi? Ama Allah öyle buyuruyor.
Siz dağları duruyor zannediyorsunuz, halbuki dağlar bulutlar gibi hareket ediyorlar.
Yani dünya dönüyor diyor. Yoksa dağ yerinde duruyor.
Aman bulutlar gibi.
Allah Azze ve Celle dünyanın döndüğüne işaret ediyor. Daha bunun gibi onlarca ayet. Allah Azze ve Celle onlara hem bilimin gelişmesiyle dış alemle ilgili hem de iç alemimizle ilgili, çocuğun oluşumundan tutun da insanın bütün organlarına varana kadar iç alemleriyle ilgili onlara göstereceğiz. Ta ki hatta yetebeyyene lahum ennehul hak. Ta ki anlasınlar ki bu kitap Allah'tandır ve haktır. Bunu anlasınlar. Anlayana kadar göstermeye devam edeceğiz. Yalnızca böylesi şeyler de değil. Kur'an mesela buyuracak ki Firavun hakkında, Firavun'un boğulduğunu, Kızıldeniz'de boğulduğunu ifade edecek bize. Sonra da buyurur ki onun cesedini çürütmeyeceğiz. Ta ki daha sonraki nesillere ibret alem olsun diye onun cesedini çürütmeyeceğiz. Ve bilim adamları Kızıldeniz'in kenarında secdeye kapanmış bir vaziyette Firavun'un cesedini buldular. Ve etleri çürümemiş bir şekilde, saçları bile duruyor hala. Kur'an'ın dediği gibi senin cesedini çürütmeyeceğiz. İbret alem olasın diye. Hem de demek ki ölürken secdeye kapanmış korkusundan secde halinde buldular. Üzerine yapılan araştırma, dünyanın en son gelişmiş yöntemiyle, karbon 14 yöntemiyle yapılan araştırma sonucunda bu cesedin tam Musa Aleyhisselam'ın dönemine rastladığını tespit ettiler. 3000 yıllık olduğunu keşfettiler. Tam o dönemde ve orada Kızıldeniz'de Allah Azze ve Celle'nin dediği çıkmadı mı? Bir ayet daha kendini ispat etmedi mi? Onlara bir kez daha gösterilmiş olmadı mı? Tatlı suyla tuzlu su karışmayacak dedi. Beynehume berzah buyurdu Allah. İki denizin arasında bir berzah var. Görmediğiniz bir perde var. Öyle oldu, ortaya çıkmadı mı? İki denizin sularının birbirine karışmadığı ve kimyasal özelliklerinin farklı olduğu tespit edilmedi mi? Allah her seferinde göstermiyor mu? Hatta yetebeyyene lahum ennehul hak. Onlara bunun hak olduğu tebeyyün edene kadar, açıkça anlayana kadar. Evelem yekfi bi rabbik ennehu ala kulli şeyin şehid. Rabbinin şahit olması, her şeye şahit olması yetmez mi ey Resulüm? Rabbin sana böyle söylüyor. Rabbin her şeye şahittir. Onlar ne derlerse desinler. Rabbin şahittir. Rabbinin şahitliği yetmez mi? Yani Allah Azze ve Celle hem dış alemden hem iç alemden onlara ayetlerini gösterdiğini bize haber ediyor mu? Evet. O halde mesela bir küfür diyarında dünyaya gelmiş olan birisine acaba iç aleminden deliller gösteriliyor mu? Acaba hani anasından, babasından, çevresinden pek bir şey duymadı ama acaba iç aleminden bir şeyler veriliyor mu? Evet, Rabbinin şahit olması yeter. Rabbin sana diyor ki herkese herkese hem dış alemden hem iç alemden gösterilmektedir. Ve bu ayet aynı zamanda delillerin iki türlü olduğunu da bize ispat ediyor. Demek ki delil sadece görünen değildir. Dışarıdan değildir. Demek ki delil aynı zamanda içeriden de olabilir. Demin dediğim gibi mesela bir adamı öldürdüğünü birisi görse, şahit olsa mesela, o bir delildir. Dışarıdan bir delil. Ama içeriden de olabilir bazen delil. Mesela o silahın üzerinde el izinin olması, o da bir delildir. Gizli bir delildir, üstü kapalı bir delildir. Ama delildir. Şahit kadar kuvvetli olmayabilir. Ama o da bir şahittir. Belki zayıftır ama o da bir şahittir. Demek ki delil tek türlü değildir. Allah Azze ve Celle onlara her iki türlü delili de göstereceğiz buyurur.
Ela innahum fi miryetin min liqa'i rabbihim.
Dikkat edin. Onlar Rableriyle karşılaşacaklarından şüphe içindedirler. Neden şüphe içindedirler? Halbuki şöyle bir baksalardı kainata, kainatta şunu göreceklerdi. Şu kainatı yaratanın kudretinin sınırı yoktur. Şöyle bir baksa insan kainata, şu kadar sineklere, şu kadar böceklere, şu kadar kuşlara, şu kadar balıklara, bu kadar sayamayacağımız çiçek çeşitlerine, ağaçlara, hayvanlara, insanlara, hatta bütün bunların hepsi ufacık bir dünya üzerinde. Dağlar, taşlar, denizler, bir de yıldızlar, gezegenler, galaksiler var. Biz galaksileri bile saymaktan aciziz. Evvelden 100 milyar galaksi olduğunu tahmin ediyorlardı bilim adamları. Şimdi 200 milyara çıkardılar. 100 milyarlık bir hata yaptık dediler. Bu da şimdiki cihazlarla tespit edilebilen. Biz daha galaksileri bile sayamıyoruz. Bırakın Allah'ın yarattıklarının tamamını saymayı. Galaksileri sayamayanlar nasıl olur da Allah'ın kudretinden şüphe edebilirler? Bu sonsuz kainatı görmektedirler ve bu kainatı yaratanın kudretinin sonsuz olduğunu anlayabilirler. Bu kainata bakan, bu kainatın sahibinin kudretinin sınırının olmadığını anlayabilir. Ve bu kainata bakan, bu kainatın boşuna olmadığını da anlayabilir. Bu kadar mükemmel bir tesis, laf olsun diye yaratılmış olamaz. Bunu da anlayabilir. Bir çay kaşığını bile boşuna yapmazlar. Bir çay kaşığını yapan fabrikaya sorsanız neden bunu yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım der mi? Bir çay kaşığı bile laf olsun diye yapılmaz. Koca bir tesis, şehirler arası yoldaki kocaman tesisler, sahibine sorsanız bu dağ başına bu tesisi niye yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım der mi? Bir taksi fabrikasına sorsanız neden taksi üretiyorsunuz, laf olsun diye üretiyoruz der mi? Bunlar laf olsun diye olmuyor da, bir bardak laf olsun diye üretilmiyor da, şu koca dünya ve dünyalar laf olsun diye mi? Allah çocuktur da haşa oyun mu oynuyor? Elbette ki bunun sonrasında bir hayat olması lazım gelir. Hem daha evvel de defalarca ifade ettiğim gibi Allah Azze ve Celle adalet sahibidir ama bu dünyada adalet gerçekleşmemektedir. Demek ki sonraya bırakılmaktadır. Eğer sonrası olmayacak olursa o zaman nerede adalet? Demez mi kullar, mazlumlar, zulme uğrayanlar, ey Rabbimiz, her memleketin bir mahkemesi var, hani senin mahkemen? Her memleketin gardiyanı var, hani senin gardiyanın? Her memleketin hapishanesi var, hani senin hapishanen? Her memlekette adaleti sağlayan hakimler var, adalet istiyorum demezler miydim? Allah adaleti sağlamazsa nasıl kainatın padişahı olacak? Adalet sağlamayan padişah olabilir mi? Ama onlar bundan şüphe içindedirler. Çünkü bakmıyorlar. Baksalardı bunun çok kolay olduğunu, o zat için çok kolay olduğunu anlarlardı. Kendileriyle kıyaslıyorlar. biz toprakta toprak olmuş insanı yeniden eski haline getirebilir miyiz? Getiremeyiz. O halde bu mümkün değil diyorlar. Be hey adam, sen zaten elmayı da armudu da yaratamıyorsun ki. Sen zaten neyi başarabiliyorsun ki? Sen kendinle Allah'ı aynı kefeye mi koyuyorsun? Ben başaramıyorsam, ben yapamıyorsam o da yapamaz mı diyorsun? Bu ne cüretkar bir ifadedir. Kendiyle Allah'ı aynı kefeye koyuyor. Ben yapamıyorsam kimse yapamaz. Sen kainat yaratabiliyor musun? İlk defa yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı? İlkini yaratmış da ikinci kez mi yaratamayacak? Yokluktan yaratmak mı zor, topraktan yaratmak mı? Yokluktan yaratmış Allah. Sen toprak olduktan sonra yeniden nasıl yaratamaz? Yokken bile yaratmış. Bunlar aslında şüphe içindedirler. Bu şüpheleri bir delile dayanmamaktadır. Bu şüpheleri aslında özgür yaşama arzusundan kaynaklanmaktadır. Ahirete inanırlarsa özgür yaşayamayacaklar. Onu düşünmektedirler. O yüzden aslında baksalar kainata, bazen istemeseler bile Allah onları baktırıyor aslında. İstemeseler bile bazı şeyleri görüyorlar ve içlerinden bir ses, bu ne kudret, bu ne ilim diyor onlara. Herkesin içinde o ses var. Sağduyu denilen, vicdan denilen o ses herkeste var. O ses ona istemese bile söylüyor. Ama o her seferinde kulağını tıkamak istiyor. Düşünmek istemiyor, duymak istemiyor, görmek istemiyor. Çünkü görürse, duyarsa düşünmek zorunda kalır. Düşünürse de hayatını değiştirmek zorunda kalır. Hayatını değiştirmek istememektedir. Ela innahum fi miryetin min liqa'i rabbihim. Dikkat edin, onlar Rableriyle liqadan, Rableriyle karşılaşmaktan şüphe içindedirler. Ela innahum bi kulli şeyin muhit. Dikkat edin, o Allah her şeyi kuşatandır. Dolayısıyla onların yaptıklarını da bilmektedir. Onlara bunun hesabını da soracaktır. Her şeyi kuşatan Allah elbette ki yeniden yaratmaya kadirdir. İnsanın nasıl toprağa dönüştüğünü bilmektedir. Sistemi biliyor yani. Topraktan yaratıyor, tekrar toprağa döndürüyor. Tekrar topraktan yaratması ona göre çok kolaydır. Filmi tersine çevirmek gibi bir şey bu. Filmi doğru bir şekilde çeviren adam tersine çeviremez mi? Allah Azze ve Celle filmi tersine çeviremez mi? Topraktan yaratır, tekrar toprak yapar, tekrar topraktan neden yaratamasın? O her şeyi muhit olan bir Allah'tır. Her ilmi kuşatmıştır. İnsan nasıl olmaktadır? Allah onu bilmektedir. İnsan nasıl toprağa dönüşmektedir mezara konulduğu zaman, onu da bilmektedir. Sistemi bilmektedir. Sistemi bildiği için tekrar tersine çevirmek ona göre kolaydır. O her şeyi muhittir. Sizin amellerinizi de muhittir, kuşatmıştır ve bilmektedir. Her türlü günah işleyenler Allah'ın kendilerini kuşattığını düşünmediklerinden o günahları işlerler. Ahiretten şüphe ettikleri için o günahları işlerler. Ahiretten şüphe etmeseydiler o günahları işleyemezlerdi. Allah'ın kendisini gördüğünü ve yazdığını ve hesabını soracağını ve buna kudretinin yettiğini, yeniden yaratabilecek bir kudrete sahip olduğunu anlasaydılar, her türlü günah işleyemezlerdi. Her günah işleyebilmek isteyenler ahiretten şüphe içinde olmak zorundadırlar. Aksi halde mutsuz olurlar. Ahiretin olacağını bilen adam o günahları işleyemez. Ahiretin olmayacağına inanmak ister o yüzden. Çünkü ahiret inancı onu rahatsız eder. Rahatsız olmamak için ahireti inkar etmek ister. Başka türlü rahatlayamayacağını düşündüğü için. Ama bu da onu rahatlatmaz.
Çünkü kainatı görmektedir ve bu kainatı yaratan tekrar yaratmaya kadirdir, bunu anlayabilmektedir aslında. Dolayısıyla rahatlayamayacaktır. Onun hedefi rahatlamaktır ama rahatlayamayacaktır. Allah Azze ve Celle ahiret inancıyla sureye son verdi. Surenin mesajını anlamayı Allah Azze ve Celle cümlemize nasip eylesin. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala. El-Fatiha.